Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kader Risalesine devam ediyoruz. Henüz daha kaderin esas konularının, yani kafamıza takılan meselelerin halli ve çözümü için Üstad Hazretleri genel manada değerlendirmeler ve bilgiler nazara veriyor. İkinci mebhastan itibaren esas konulara gireceğiz. Yani mesela konular deyince şunlar, bir iki cümleyle merakınızı celbetmek için söyleyeyim. Mesela Cenab-ı Hak biliyor ve yazıyor, yaratıyor. Cenab-ı Hak bilip, yazıp, takdir edip yarattığını insanlar iradeleriyle nasıl işliyorlar? Birbirine nasıl denk geliyor? Yani hem insanlarda irade var, hem de kader esastır diyoruz. Değil mi? İradeyle kaderin esaslığını nasıl anlayacağız? Mesela kader değişir mi? Musibetler, hastalıkları, belaları, değil mi? Sadakalar def eder deniyor. Veya sadaka ömrü uzatır deniyor. Nasıl uzatır? Hakikaten ömür uzar mı, kısalır mı? İnsandaki iradeden maksat nedir? Mesela ölümü yaratan Allah'tır. Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Ölümü yaratan da Allah'tır. Niçin o adama katil denilir? Herkes aynı şartta mı imtihana tabi? Mesela. Adalet nasıl işliyor burada? Yani Cenab-ı Hakk'ın bir insanı cennetlik ve cehennemlik olduğunu ilmezelisiyle bilmesi, imtihana girmeyi icap ettirmesi, hem imtihana tabi tutuyor hem de kimin nereye gideceğini biliyor. Niye imtihan için dünyaya gönderiyor? Dünyaya gelmeden de taksimat olabilirdi mesela. Buna mümasil, çok girmeyelim fazla teferruata, hemen hemen Üstad Hazretleri bütün kafamıza takılan suallere cevap verecek. Fakat birkaç testir devam ettiğimiz, üzerinde durduğumuz konu, bu sualleri rahat anlama adına bilinmesi icap eden mevzulardı. Onları toparlamaya çalışıyoruz. Yine onlara bu derste devam edeceğiz. Biterse gelecek hafta esas ikinci mebhasa gireceğiz. Bitmezse inşallah ondan sonraki hafta, Allah nasip ederse. Ders işlenirken dersle ilgili sual sormak serbesttir. Yani mevzu muğlak kalmasın. Yani bir boşluk olursa suallere de inşallah okuduğumuz eserlerden cevaplar bulur, paylaşırız. Bismillahirrahmanirrahim. Hem nasıl kaderi ilahi netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Bundan evvelki derslerde bunları anlattı. Yani netice itibarıyla, sonuç itibarıyla her şey çok makuldur, yerli yerince oturuyor, hak ortaya çıkıyor. Her netice itibarıyla. Kader her meselede sonuç itibariyle baktığımızda adaletle hükmediyor, hikmetle hükmediyor, şefkatle hükmediyor, bir zulüm, bir anormallik görünmez. Aynen bunun gibi illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan münezzehtir. Bak bir şey söyledi burada. Netice öyle olmakla beraber bizim zahiren gördüğümüz karışıklık, zulümler, sıkıntılar, problemler, değil mi? Hayırların ve şerlerin birbirine girift olduğu şeylerde dahi sebepler açısından bile baksak, sebeplerde dahi kaderin nezih olduğunu, kaderin temiz olduğunu, orada bir zulmün olmadığını, hakikatin, adaletin, doğrunun olduğunu da görüyoruz. Demek ki kader başlangıç ve sonuç, zahir ve batın veya iptida ve intiha, sual ve cevap noktasında da mukaddestir, nezihtir ve temizdir. İşin bize bakan cephesi karışıktır. Bize bakan cephesi biraz bulanıktır. Biz zahire bakıp zulümle hükmederiz, yanlışlıkla hükmederiz, anormallikle hükmederiz. Allah işin batınına, kendine bakan veçeye, hakikatine bakar. Bizim zalimiyet diye ve zalimlik diye ifade ettiğimiz meselede adalet tecellisi, mutlaka hikmet şuaları vardır. Üstad şimdi bunu anlatacak. Bu konuyu açacak. Çünkü kader hakiki sebeplere bakar. Biz görünüşe bakıyoruz. Görünüşe bakıp da hükümlerimizde, görünüşe bakarak verdiğimiz kararlarda, değil mi? Zulümler olabilir, yanlışlıklar olabilir, çirkinlikler olabilir. Bizim zahiren bakıp yanlışla hükmettiğimiz meselelerde dahi kader adaletle, hikmetle, hakikatle hükmediyor. Müthiş bir şey yani. Enteresan bir şey. Çünkü kader işin esasına bakıyor. Bizim bilmediğimiz, idrak edemediğimiz, anlayamadığımız noktalara bakıyor. Şimdi biz Suriye'ye bakıyoruz, zulüm görüyoruz değil mi? He? Evet. Dehşet görüyoruz, vahşet görüyoruz. Bakın. Ama Allah bunu onlara niye musallat etti? Sonsuz şefkati, sonsuz hikmeti olan Allah, kendi yarattığı kullara, mazlumlara ve masumlara bu zalimi niçin musallat etti? İşin kader boyutuna, melekut boyutuna, Cenab-ı Hak'la münasebet boyutuna baktığımızda adalet var, hikmet var, hakikat var, taltif var, ikram var ve lütuf var. Evet. İnsanlar için değil, hayvanat için de geçerli. Belki şu an binlerce masum hayvan, binlerce canavarlar tarafından şu anda ne yapıyor? Telef ediliyor değil mi şu anda? He? Görüyor yani. Biz zahiren bakıp ne yapıyoruz? Yahu ne zalim hayvan bak, mahvetti ceylanı ya. Tavşanı perişan etti, paramparça. Yok. Allah'ın inayeti, yardımı, hikmeti neyse, yani Allah'ın zatı, sıfatı ve esması zulümle bir arada olamaz. Zulüm Allah için muhaldir. Allah zulümden münezzehtir, mukaddestir, muallâdır. Peki oluyor bunlar? Bizim bilmediğimiz, anlayamadığımız çok hassas, çok mühim meseleler vardır. Biz onları idrak edemeyiz. Masumlar hakkında dahi olsa, bu zulümden masumlar da hisselerini alsalar, Cenab-ı Hakk'ın mutlaka adalet veya hikmet veya nimet açısından taltifleri vardır. Üstad bunları nazara veriyor. Mesela diyor, masum insanlara veya hayvanlara veya çocukların başına gelen felaketlerde, imtihanlarda, zulümlerde beşer fehminin anlayamadığı bazı ince esbab ve hikmetler vardır. Biz bunları bilemiyoruz. İki şekilde Cenab-ı Hakk'ın kanunu var. Akıl ve idrak Kur'an-ı Kerim'in kanunlarına itaat etmemekte geçerlidir. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'e tabi olmanın şartı nedir? Akıldır. Bir de bülû. Değil mi? Akıl olacak, bülû çağını geçmiş olacak ki Kur'an'a muhatap olsun, itaat ettiklerinde mükafat alsın, etmediklerinde ceza görsün. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki fıtratın kanunlarında akıl bülû geçerli mi? Mesela ateş yakar. Bülû çağından evvelkiler de yakar mı? Aklı olmayan da yakar mı? Yakar. Çalışan galip olur. Buna bülû çağı ve akıl şart değildir. Çalışanı Allah verir. Sağ el sol elden güçlüdür. Çalıştığından dolayı güçlüdür. Solu kullananında solu sağından güçlüdür. Çalıştığından dolayı güçlüdür. Sağ sol meselesi değil. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir çocuk bile, üstadımız buyuruyor, eline aldığı bir kuş veya sineği hasbel kader öldürse, Kur'an'a göre çocuk mesul değil. Niye? Bülû çağında akıl bali olmadığından dolayı bilmiyor. Kur'an onu cezalandırmaz. Fakat fıtratın kanunu cezalandırır. Şefkati incitip, şefkati rencide ettiğinden dolayı düşse başı kırılsa müstehaktır diyor. Evet. Zemahşeri biliyorsunuz Mutezile mezhebinin büyük şeylerinden, alimlerinden Zemahşeri. Kendisi Etrak. Ama Arapçayı mükemmel biliyor. Ey Araplar gelin esas atanızın lisanını benden öğrenin diyecek kadar Arapça lisanına hakim. Arapçanın asıl şeyi lisanı yani lehçesi diyen esas Arapça Mudar kabilesinin kullandığı Arapçadır. Hani Erzurum Türkçesi var. Değil mi? Niğde'nin Türkçesi var mesela. Antalya'nın Türkçesi, Rize'nin Türkçesi. Bir de İstanbul Türkçesi var. Konuşma ve esas yazı lisan hangisidir? İstanbul Türkçesidir. Arapçanın da bu anlamda binlerce lehçeleri var. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği lehçe aynı İstanbul Türkçesi gibi Mudar kabilesinin kullandığı lehçedir. Zemahşeri bu lehçe üzere Arapça konuşuyor. Ve yazdığı esere, telif ettiği esere haşiye yazmaya kimsenin gücü yetmemiş. Böyle bir zat çocukken bir serçenin ayağına ip bağlamış, ipi de uzatıyor, kuş uçuyor, geri çekiyor, oynuyor. Çocuk işte yaşta ama. Annesi, oğlum, yavrum, hayvana eziyet ediyorsun, günahtır, yapma. Çocuk anlar mı? Anlamaz. Bırakıyor, neyse bir defa aniden çekince serçenin ayağı, vücudundan kopuyor, kan revan içinde hayvan telef olup gidiyor. Annesi bunu görür görmez, oğlum Allah da senin ayağını kırsın diyor. Beddua etmese de Cenab-ı Hak kıracaktır yani. İlla anne beddua etmesi şart değil. Ve İslam alimleri iki türlü ayağının kırıldığını ifade ederler. Bir, hakikaten ayağı kırılmış topal, aksak. İki, itikat noktasında ayağı kırılmış kader mevzunda manen kırık ve topal. Onun için bizde bir laf var. Ayağın taşa takırsa kalbini yokla. Derler değil mi? Niye? Allah zulmetmez. Allah'la zulüm bir araya gelemez. Mülk onun, maliki mülk odur. Masum da olsa, mazlum da olsa, zalim de olsa Cenab-ı Hak hesap görecekse masumsa zaten ahirette taltif edecektir. İkinci Cihan Harbi'ne Müslümanlar iştirak etmediler değil mi? İkinci Cihan Harbi'ne. Öyle değil mi? Ecnebiler arasında çıkan bir harpti. Üstad bununla ilgili ne diyor? 15 yaşına kadar ölenler hangi dinde olursa olsun şehit hükmündedir diyor. Bak bak bak. Hangi dinde olursa olsun. Evet. 15 yaşından sonra olanlar, o harpte telef olanlar. Bak. Eğer o harpten ızdırap duymuş, çile çekmiş, telef olmuş gitmişse inşallah Allah onları cehennemden kurtarır diyor. Harbe müsebbibiyet açısından yaklaşmamış, sebep olmamış. Harpte telefonlara yardım amaçlı iştirak edenler, hangi dinde olursa olsun mükafatlar o kadar büyüktür ki. Harbin ona biri dehşetten ve vahşetten daha öte. Öyle bir taltip görecekler ki o azap, o çile onlar hakkında hiç hükmünde kalacaktır. Ama harbe sebebiyet verenler, harbi ateşleyenler, insanlık alemini kendi menfaati için mahvedenler için de aynı adalettir diyor. Çünkü diyor ahir zamanda gafletten dolayı dini Muhammediye bir fetret perdesi gelecek. Gaflet perdesi gelecek. Fetret dönemi gibi insanlar muamele göreceğinden dolayı bu azim ve dehşetli olaydan ızdırap çeken, çile çekenler hepsi aynı eşit oranda imtihana tabi tutulmayacak, mukabele görmeyecek ya adaletle Cenab-ı Hak onlara yaklaşacaktır. Sünnatın arkasında da bir ifadesi var. Musibetse de mükafat ister diyor. Cihan Harbi ile ilgili üstadım böyle bir ifadede bulunuyor. Musibetse de musibete gireniz Allah'tan mükafat ister. Ya hatalı alimlerin, hatalı hükümdarların ve kralların sevapları bunlara taksim olacak. O ise hiç hükmünde. O zaman bunların mükafatını hazine-i gayb Allah verecektir. Allah indinde bu ağır musibete maruz kalıp telef olup gitmenin neticesi mertebe-i şehadet ve gaziliktir diyor üstadımız. Demek ki insanlar eşit değil, adil bir şekilde imtihana tabi tutulacaklar. Yani dolayısıyla bizim bilemediğimiz, idrak edemediğimiz, ihat edemediğimiz olaylar içerisinde Allah adaletle, hikmetle, şefkatle ve taltifle muamele ediyor demek. İnsanlar buraları bildi mi? Değil mi? Hani Allah'tan fazla şefkat edilmez, haşa. Yani biz kim şefkatimizi boyutlarını geliştirip de insanları, değil mi, bu noktada yani mütalaa etmek kim? Mülk Allah'ın. Vuran da, vurduran da Cenab-ı Hak'tır. Bak bugün İslam alemi, insanlık alemin çektiği cefalara, sıkıntılara, illetlere, hastalıklara, belalara bakın. Afetlere bakın, yangınlara bakın, tufanlara bakın arkadaşlar. Bir hikmet var, bir maslahat var, bir planlama var, bir adalet var. Biz bunu zahiren bakıp ne kadar çirkinlikle itham dahi etsek, hakikat noktasını, işin melekut cephesini, esas noktayı Cenab-ı Hak ilm ezelisiyle bildiğinden dolayı kendisinin olayları takdiri ve tensibiyle bizimki çok farklı oluyor. Şimdi bakın üstadımız ne buyuracak? Çünkü diyor kader hakiki sebeplere bakar. Biz görünüşe bakarız. Şeriat neye hükmeder? Zahire hükmeder. Biz zahire bakar insanlarla muamele ederiz. Ama insanlara zahiren muamele edip de ahirete gönderdiklerimize bakın neler çıkacak. Belki yanlış hükmedebiliriz. Yukarıda bir sohbet vardı. Yumurtalar birbirine benzerler. Bütün yumurtaları koyun şeyle farklı farklı cinslerin, türlerin yumurtalarını. Bize göre nedir? Hepsi yumurtadır. İnsanın Allah'ın da değeri neyle ölçülür? İhlas yani niyetiyle ölçülür değil mi? Niyet esastır. Yani koyun işte devedi kuşunun yumurtası, efendime söyleyeyim tavuğun yumurtası, güvercin yumurtası, timsahın, yılanın, kaplumbağanın. Hepsi aynı yumurta. Zahiren öyle birbirine benzer. Fakat niyet bazında, hakikat bazında. Allah'a bakan cepheler çok farklıdırlar onların. Koyun kuluçkalarının altında birinden tavus, diğerinden timsahın çıktığını göreceksiniz. Bak zahir ve hakikat nasıl birbirinden farklı görüyor musunuz? Bugün bizler yumurtalar gibi birbirimize benziyoruz. Hepimiz birbirimize insan ve Müslüman muamelesi görüyoruz. Böyle olması lazım. Batınları, kalpleri, niyetleri, ihlasları Allah bilir. Bunların ölçülebilir bir özelliği olmadığından dolayı zahire bakıp insanları çünkü hükmetmek batına bakarak tahminden daha ehvendir. Orada daha fazla zulüm olur diğerinde çünkü. O beni bir başka, ben onu bir başka bilirim. Mücadele şiddetle devam eder. Gene zahire bakmanın aldanma noktası, adalet cihetiyle hukuk noktasında baktım, diğerinden suistimalatı daha azdır. Çünkü o Allah'a bakan veçedir öbürü. Şimdi biz zahiren bakıyoruz, yumurtalar birbirine benziyor. Cenab-ı Hak da batinen baktığından dolayı, değil mi? Benim tasvip edip beğendiğim tavus kuşu yumurtasından bir bakıyoruz ki ne çıkacaktır? Ben o tavus kuşu yumurtası olarak hükmediyorum çünkü ilmim, irfanım o kadar. Erbabı belki bunu ayırabilir bir derece. Oradan kaplumbağa yılanın çıktığını görebiliriz yani. Üstad bugün insanlar ekiyor ve ekiliyor diyor. Bizim açılımımız ne zaman olacak? Mahşerde olacak. Buradan haysiyetli, şerefli, onurlu giden insanların bazılarının orada süründüğünü, perişan olduğunu göreceğiz Allah korusun yani. Bu sebepten dolayı insanın iç alemi, gönül dünyası esastır. Peki bu kim tarafından bilinir? Herkes kendini bilir. Biri başkasını bilemez. Ben kendimi biliyorum. Benim Allah'ın da değerim nedir? Vicdanım turnusol kağıdı gibidir. Vicdanım benim hakkımda ne diyorsa Allah'ın hükmü de odur. Başkasını tenzih ederim. Kendimin kim olduğunu bilirim. İşte huzur-u ilahide onunla çıkacağız. Onunla ayaklanıp kalkacağız. Yani. Yumurtaların niyetleriyle çıktığı gibi biz de o niyetle çıkacağız. Şimdi bakın. Kader diyor hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri sebeplere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşer. Şimdi mesela hemen örnek. Hakim seni sirkatle mahkum ediyor, edip hapsetti. Tuttular bir adamı hırsız diye. Sirkat demek hırsızlık yani. İçeri attılar adam. Adam hakikaten hırsız değil. Yanlış olarak. Yanlış hüküm verildi, içeri atıldı. Çünkü hakimler neye göre hükmedecekler? Delillere göre, burhanlara göre. Yalancı şahitler geldi. Dosyalar ona göre tanzim edildi. Hakim de evliya değil ki. Dosyaya bakacak, gir içeri, bu binayı sen soymuşsun. Ya soymadım. Deliller öyle. İçeri girdi adam. Bak şimdi adam masum. Hakim ne oldu burada? Zalim oldu. Yalancı şahitler zalim oldu. Bilgiler yanlış. Ha şimdi kader nasıl bakıyor? Hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen hırsız değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. Bir başka yerde bir adam öldürmüşsündür veya bir canlının hakkına hukukuna zarar vermişsindir. Ama bunu Allah'tan kendinden gizlemiş, insanlardan saklamışsındır. Cenab-ı Hak'tan saklanmaz ki. Ne oldu? Hakimin zulmü altında Allah'ın adaleti cereyan etti. 40. hocam Allah selamet versin. Sivas'ta kampta biz oturup bu kader risalesini okurken bir mahkum vardı diyor. Aynen hırsızlıktan içeri atmışlar. Yani oradakiler de şahit ki bu adam hırsızlık yapmaz. Yapamaz. Hırsız olacak bir adam değil. Bu kendine yapılan kadirden, zulümden dolayı adam hapiste yattığına değil, bu ifadeyle, bu sözle itham edilen dolayı fevkalade rahatsız, morali bozuluyor. Tam burayı okuduk dedi, hocam dur dur dur, o benim dedi, ben o adam. Aynen böyle. Nasıl? O benim hocam. Ben merak ediyorum Allah beni niye hırsızlıktan içeri attı diye. Bizde kan davası vardı demiş, askere gittim. Bir bahaneyle yüzbaşından aram çok iyiydi, izin aldım. Geldim, karşı tarafta bir adam öldürdüm, gittim. Ben askerde olduğum için bunu benden bilmediler. Bir sır olarak benim alemimde kalmıştı bu. Ben bugün hapse hırsızlıkla girdim. Meğer Allah adalet ediyormuş bana. Aynen ben buna şahit oldum diye 40. hocam. Bak bununla alakalı Musa Aleyhisselam'ın da bir kıssası var. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın şuunatıyla ilgili birbirine girift, birbirinden farklı karışık meselelerin izahında aciz kalırken Cenab-ı Hak ya Musa ben adaletle hükmederim. Benim işimde zulüm olmaz haşa. Her şey nizamlı ve düzenlidir. Size bakan cephesi bunun karışıktır. Bana bakan cephesi nezihtir, temiz ve pırıl pırıldır. Ya Rabbi bu hikmetlerden bana bir şeyler öğret. Git falan yerde saklan. Orada bir çeşme var. Çeşmenin başından geçen olayları takip et. Saklanıyor. Bir atlı geliyor. Çeşmenin başında iyi biçip yatıp uyuyup giderken bir kese altını unutup gidiyor. Genç bir atlı. Sonra bir çocuk geliyor. Çeşmenin başında oynarken o altını bulup kese altını alıp kaçırıyor. Sonra bir ihtiyar gelip çeşmenin başında meşgul olurken atlı kesesinin unuttuğunu düşünerek geriye dönüyor. İhtiyar ben biraz evvel buradan geçtim, burada oturdum. Bir kese altını buraya düşürdüm. Onu ver diyor. Ben görmedim kardeşim diyor. Gördüğün görmedin vurup adamı öldürüyor. Şimdi bak, zahiren bakın. Şimdi zahiren ihtiyar, mazlum, maktul ve masum. Değil mi zahiren görünüşte? Çocuk hırsız ve arsız. Genç de katil ve zalim. Öyle değil mi? Hukuk buna ne muamelesi görür? Aynen. Orada şahitler olsa aynen. O adam vereselerince taltif edilir. Çocuk mahkemesinde yargılanır. Diğeri ise katil olduğundan dolayı hapse atılır. Zaten de öyle olacak. Hiç amaralarında bir münasebet yok. Şimdi Cenab-ı Hak ya Musa diyor. Bak işin gerçek boyutuna. O çocuğun babası o atlının yanında yıllarca hizmetkarlık yaptı. O bir ağaydı. O çocuğun babasının hakkını, maaşını ödemedi. Çocuk altını kaçırmakla, o keseyi kaçırmakla babasının hakkını ondan almış oldu. Ama hırsız. Bak, iki, o ihtiyar da öyle bir zalimdi ki bu gencin babasını öldürmüş de onun haberi yok. Bilmiyor. Böyle bir zalimdi. O da onu öldürmekle babasının intikamını almış oldu ama katil. Mazlum ve maktul da nedir? Zalim. İşte bütün olaylarda aynen bu mesele geçerlidir. İşler problemli mi? Sıkıntılı mı? Izdıraf mı veriyor? Kendimizi yoklayacağız. Hiç başkasına yani itiraz edip de bedel ödetmenin anlamı yok. Yani müsebbip benim. Hangi halimle, hangi ahvalimle Allah bunu bana musallat etti dersek işler çok kolay çözülür. Herkes terbiyesini şey yapar, alır üzerine, nefis muhasebesi yapar. Kimse kimseyle darılmaz. Devletler, milletlerin, ırkların meselesi ortadan kalkar arkadaşlar. Ama kim buna bakacak ki? Cenab-ı Hak bazı olaylarda da bunu ne yapıyor? Lütfe ikram olarak gösteriyor bize. Her olay böyledir ama. Büyük küçüğü hepsi böyledir. Çünkü üstadım bir kaide koydu. Kader, sonuç ve başlangıç. Değil mi? Asıl veya fer. Veya sebep veya netice itibarıyla. Mukaddestir, temizdir ve nezihtir. İşin kirli ve nakıs, eksik ve karışık olan cephesi bizle bakan, bizle irtibatlı olan veçesidir. Dolu vurdu diyor, bu yıl diyor kayısılar olmadı. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Değil mi? Öyle, zahiren öyle. Vuran Allah'tır, kayısıları değil mi? Düşüren, yerle bir eden Cenab-ı Hak'tır yani. Niye bizim bahçe, niye bizim memleket, niye bizim ülke? Onun da muhasebesini yaşayanlar hesap etmesi lazım. İşte kader ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Sirkattan ve hırsızlıktan dolayı. İşte kader ilahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Demek ki kimsenin bilmediği bir katil suçunu işlemiş. Kendisi de hırsız değil. Ama kimsenin bilmediği gizli katlinden dolayı nahak yere hapse giriyor ama Allah'ın adaleti söz konusu. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Hakim de zulmediyor. Bak şimdi. İşte şey-i vahitte bir tek şeyde iki cihetle kader ve icad-ı ilahinin adaleti ve insan kisbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri bunlara kıyas et. Esas iş Cenab-ı Hak adaletle ne yapıyor? Hükmünü icra ediyor. Sadece ahirette değil, dünyada da böyledir. Ama biz meseleye nüfuz edemiyoruz yani. Boynuzsuz olan hayvan diyor. Kıyamette boynuzlu olan hayvandan kısasını alacak. Hayvanlar arasında bile bir adalet sistemi uygulatan Allah, alemleri onun için yarattığı insanların arzularını, iştahlarını, niyetlerini, kalpten geçenlerini muhasebeleyinden geçirmez mi? İnsanlar ve mahlukat önemine göre, makamına göre imtihana tabi. Değil mi? Şimdi albayımın imtihanı daha fazladır on başının. Belli canım. İnsan Genelkurmay Başkanlığı makamında. Or general rütbesinde yaratılmış insanlar diğer canlılara göre. Elbette insanın muhasebesi diğerlerine göre daha itinalı, daha hassas, daha acil, daha önemlidir. Demek kader ve icadı ilahi Allah neyi yaratmışsa, neyi takdir buyurmuşsa, mebde ve münteha, başlangıç ve son, asıl ve fer, ister sebepler ister esas açısından. İllet ve neticeler, sebepler ve sonuçlar açısından şerden, çirkinlikten ve zulümden münezzehtir. İşte narı da hoş, nuru da hoş bu demektir. Evet. Eğer denilse, madem cüz-i ihtiyarının icada kabiliyeti yok, hani irade cüz'iye nasına ne dedik? Sırf meyil. Burayı biraz açalım ki konu anlaşılsın. İrade-i cüz'iye, Allah'ın insana imtihana girme vesilesi olarak yarattığı karar verme yeteneğidir. İrade-i cüz'iye. Bir de irade-i külliye var. İnsanda da var irade-i külliye nisbi olarak. Nasıl? Mesela bir şeye karar vermeden bir insan yapabileceği 100 şeye karar verebilir. Yemek yiyebilir, yürüyebilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir, namaz kılabilir. Bunlara gücü yeter. Karar vermeden evvel birini tercih edebilir. Ne kadar tercih etme ihtimali varsa o küllidir. Niyet etti araba kullanmayı. Aynı anda yemek yiyemez işte. Bitti, cüzileşti. Cüzirade bu demek. Ameliyat ettiği aynı anda da yemek yiyemez. Yazı yazamaz, araba kullanamaz. Bak.
Ama karar vermeden gücünün takatını yettiği alanlarda irade küllidir. Cenab-ı Hakk'ın külli ayrı bir konu. Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi. Allah hakkında külli iradeyi nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hak külli olarak neyi murad etmişse irade hepsine bir anda taalluk eder. Bir anda bir işi yapmaz. Bir anda bir her şeye taalluk etmesi küllidir. Bizde bir anda bir şeye taalluk ediyor. Gizlisi o demek yani. Taalluk nasıl oluyor? Onu da sadece niyetin meyil kısmı. Niyeti de Allah yaptırıyor. Bak irade cüz'iye çok küçük. Çok basit bir nokta gibi. Şimdi niyet ettim yemek yemeye. Bak söylemek bile Allah'ın kudretiyle olan bir iştir. Telaffuz etmek bir nimettir. Telaffuz etmek bir mucizedir. Bir güçtür, bir hikmet var, bir sanat var orada. İnsan bunu yapamaz. İnsanda olan nedir? Meyil etmek ve etmemek. O kadar kalpteki o ince his.
Zaten hidayet de bu.
Evet. Niyet ettim yemek yemeye, niyet ettim yemek yememeye. Gerisini Allah yaratıyor. Söz dahi Allah'ın sanatıyla ortaya çıkıyor. Ona gücümüz yetmiyor bizi. İrade cüz'iyemiz bu demek. Bir şey yapmaya, bir şeye karar vermeden evvel kalpteki ilk nüve. Biz buna meyelan diyoruz. İşte meyil etmek. Meyelanında vücudu haricisi yoktur. Oraya geleceğiz. Fakat cüz-i ihtiyarinin icada kabiliyeti yok anlamak için izah edelim burada. Meyelanın vücudu haricisi yoktur. Meyelan var mı yok mu diye tartışılmıştır. Niye? Var olsa kuluna sahip olamaz. Allah'ındır o varlık. Yok olsa kul imtihana giremez. Bak bak. Allah öyle bir şeyi orada nasip etmiş ki var mı yok mu tartışılıyor. Bu kadar basit bir şey. Örneğini verelim şimdi bakın. Sağ diye bir şey var mıdır? Sağ. Mesela ben sağımı göstereyim. Bak burada şişe var, bardak var, koltuk var, arkadaşlar var. Hani sağ? Ben şişeyi gösterdim ise sağı gösterebilir miyim? Mesela şu bardağı gösteriyorum. Bardaktır. Bardağı gösterdiğim şekilde sağı gösterebilir miyim? E bu ne? Bu kol sağ değil. Bakın. Peki sizin sağınız nere? Peki sağ bura mı bura mı? O iş karıştı yani. İnsana göre yer değiştir mi? Onun varlığından söz edilemez. Size göre bu ne? Bana göre? Tüm insanlığa göre? Bak varlığı var belli. Peki birimize göre sağ bura, birimize göre sağ şura. Demek bunlar itibari şeyler. İtibari şeylerin hariçte vücutları yoktur. Bunlar mahluk değildir. Mahluk olsa kul bunu evirip çeviremez elinde. İstediğine değiştiremez. Ona Allah kadirdir. Yok olsa insan imtihana giremeyecek. Bak bak. Hani virüsler gibi. Virüsler canlı mı cansız mı? İkisinin ortasına bir şey abi diyorlar. Yani canlı ve cansız arasında geçit teşkil eden özel bir mikroorganizmadır virüsler. Doktorum sağınıza giriyoruz. Aynen bunun gibi yani şey de irade-i cüz'iye dediğim meyelan da varlığı yokluğu tartışılan, var mıdır yok mudur diye yani ifadede güçlük çekilen bir mahiyet. Mesela alt ve üst gibi. Bana alt diye bir şey gösterebilir misiniz halıyı gösterdiğiniz gibi? Şura alttır diye. He? Yok. Bakın. Peki bura, bir dakika bak şimdi. Bura, şura, şu alt kısım bize göre nedir? Alttır değil mi? Aşağıya göre nedir? Bura alt mı üst mü kardeşim? Bak o da karıştı. Böyle diye ki anlaşılsın konu. Ama bardağın kendisi bize göre karışmaz. Herkes bir bardaktır yani. Şimdi Allah büyük diye bir şey yaratmamış. Küçük diye de bir şey yaratmamış. Biz bunlara itibar etmişiz. Şimdi büyük diye bir şey gösteremezsiniz. Daha büyüğe göre küçük oluyor çünkü o. Koyunu gösteririz. Koyun bütün insanlarca koyundur bellidir. Peki koyun büyük müdür küçük müdür? Kediye göre büyüktür. Deveye göre? Bak olmadı şimdi itibar ediyoruz yani. Bunlar da mahluk değil Zafer Bey. Bir örnek daha verelim mi konu anlaşılsın. Kilo diye bir şey Allah yaratmamıştır kilo. Güleceksiniz tabii. Demiri yaratmış. Kilo diye bir şey yok. İnsanlar şuna kilo diyelim demişler. İtibar. Tamam mı? Şu ağırlığa kilo diyelim demişler. O ağırlığı kilo olarak kabullenmişler. Onun iki misralla deselerdi o kilo olacaktı değil mi? Bak bak, Allah kilo diye bir şey yaratmamış ama demiri yaratmış. Şimdi kilo diye bir şey yok diye kilo kavramını karıştırsak tartılar ne olur? Mahvolur. Evet. Ya yok ama öyle işimize yarıyor ki kardeşim. Onsuz da tartılar olmuyor. Metre diye bir şey yok. Ama tahta var. Tahta mahluk, metre mahluk değil. Mahluk değil diye vücudunu inkar edelim, kaldıralım meriyetten. Nasıl hocam tartılar? Adam koca bir sırık getir, bunun namına bir metre kumaş ver diyecek. O da kibir çöpüyle tartacak karşıdaki de. Kilonun dengesi bozulsa, koca bir kaya getirip bana bundan bir kilo elma. O da çakıl taşından tartacak. Hadi bakayım arayı bul. Bak, itibari olsa bile iş yapıyor. Aynen bunun gibi. Cüz-i ihtiyarın üssül esası olan meyelan, meyil, vücudu haricisi yoktur. İnkara da mümkün değildir. Mesela örneğin, yemek yemek denen bir şey yoktur. Sonuna mek mak eklediğimiz her şey mastardır. Mastardır. Bütün fiiller, isimler mastardan yapılır. Ama vücutları yoktur. İnkarları da mümkün değildir. E bu ne? Yemek yiyen bir adam o. Adamı kaldır, yemek yeme gider. Yürüyen adam vardır. Yürümek diye bir şey yoktur. İtibar ediyoruz. Adamın o haline biz yürümek diyoruz. Adamı kaldır, yürümek gider. Bakın bakın. İtibaridir. Şimdi dolayısıyla üstadımızın ifadesi, şimdi şeye gelelim, cüz-i ihtiyariye, onun da örneğini verelim. Aynen irade-i cüz-i esas olan meyil insanda imtihana girme sebebi. Bir şeyi kararlaştırmanın ilk çıkışı meyil, varlığı yokluğu tartışılan bir mahiyettir. Gerisini Allah yaratıyor. Hemen izahını yapalım. Ben görüyorum diyoruz değil mi? Ben görmek istiyorum deyip niyet ettik. Niyetten, niyetin dışındaki her mekanizma kim tarafından çalıştırılır? Allah. Bize düşen sadece görmeye meyletmektir. Görmek için göz lazım, ışık lazım, atmosfer lazım, oksijen lazım. Kanın damarlarda cereyan etmesi lazım, sinir sistemi lazım. Görüyorum diyen adam bunlar yapmalı ki ben gördüm diyebilsin. Görmeye meyletmek Allah görmeyi yaratıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumaya meyletmek. Meyil bizden, bak dikkat et. Meyil. Biz oku, Allah okutuyor, sevaba sokuyor bizi. Okumaktan Allah nefret ediyor. Gene meyil ondan. Allah nefreti veriyor. Bu defa kaybediyor. Bak yarat, şerri hayri Allah yaratıyor. İlk çıkış ama bize aittir. Şu adama ilk ikramda bulunalım. Meyil bizden. Elin adama doğru gitmesi, bir ikramda bulunman Allah'ın gücü ve kudretiyle yaratılır. O da kimyevi reaksiyonlar oluyor. Bizim buna gücümüz yetmez. Niyet ettim adamı öldürmeye. Yine adamı Allah öldürür. Niyet bizden, meyil bizden olduğundan da burada sevap alıyoruz. Orada cehenneme giriyoruz. Yaratma Allah'tan, yaratmayı tahakkuk ettirme noktasındaki meyil bizdendir. Allah onun hürriyetini bize vermese biz iş yapamazdık zaten. Hayvanat gibi olurduk Allah korusun. Şimdi meyli kısaca anladık değil mi? Üstadımız diyor ki, bakın sual var burada. Eğer denilse madem cüz-i ihtiyarının icada kabiliyeti yok, işe icat edemiyor. Namaz kılmayı bir Allah kıldırıyor. İşitmek, Allah işittiriyor. Bende sadece işitmeye meyletmek kadar basit bir şey var. Madem budur, basit bir şeydir, icada kabiliyeti yoktur. Bir emri itibari, yani insan hayra itibar ettim Allah onu yaratıyor. Şerri itibar ettim onu yaratıyor. Demek ki kendi itibarımla rahat değiştirebildiğim bir mekanizma olacak ki ben imtihana gireyim. Madem evirip çevirebilip insanın elinde basit bir şeydir, varlığı bile tartışılıyor. Bu kisipten başka bir şey değildir. Nasıl oluyor ki Kur'an-ı Muzil Beyan'da Halık-ı Semavat ve Arz, semaya ve arzı yaratan Allah, basit bir iradenin ucunu verdiği bu insanlara karşı asi diyor, düşman vaziyeti veriliyor. Bak bak, Halık Azze Semavat ondan azim şikayetler ediyor. O asi insana karşı abdi mümine yardım için kendini ve melaikesini tahşit ediyor. Ona azim bir ehemmiyet veriyor. Kılmazsan yakarım, cezalandırırım. Değil mi? Semayı başına bela ederim. Sana
muhaliflerine karşı, yani mazlumları sana karşı tahşit ederim melekleri, onları kuvvetlendiririm diye basit bir meyil gücü olan insana bu kadar tahşidat. Sen kocaman bir şeymiş gibi. Haşa. Bu ehemmiyet niye veriliyor o zaman? Ne var ki bu insanlarda? Bu meyille ne oluyor ki koca arzın ve semanın sahibi insanı düşman, hasım kabul etmiş. Hasım-ı mübin. Değil, öyle diyor değil mi? Ne var bunda? El cevap. Çünkü küfür ve isyan ve seyyah tahriptir, ademdir. Yaptığımız işler niyet bazında bile olsa tahribi icap ettirdiği için kolaylıkla büyük işler yapabiliriz. Bir adamı ihya etmek Allah'a aittir. Ama bir kurşunla adamı götürüyorsun. İçindeki adamı öldürme niyeti mekanizmalarını çalıştırıyor. Namludan kurşun bir adam gidiyor. Bak bak. Ama o adamı geri getirmek için kainat lazım. Usta lazım, Allah lazım. Tahribatta elimiz çok uzun. Bir binayı bir anda harap ederiz. Aynı binayı da 10 yılda yapamayız. Dolayısıyla o niyetle insan tahrip yolunu seçip yıkma yolunu tercih ettiğinden dolayı az işlerle büyük işler becerebilir. Az bir muameleyle bir şeyi helak edebilir. Bugün iki tane zalim nükleer başlıklı füzelerin düğmelerine dokunsa dünyada hayat yok, kainat yıkılıyor. Tabii. Şimdi buna karşı Cenab-ı Hakk'ın azim tahşidatı, kasım kabul etmesi, yakarım demesi, diğer mazlumlara meleklerle destek vermesi aynı adalettir, aynı hikmettir arkadaşlar. İnsan yapı itibariyle yaparken habbe habbe, yıkarken kubbe kubbe. Şimdi bir sual akla gelebilir. Bu nasıl imtihan? Yıkmada kubbe, yapmada habbe. O nasıl dengeleyecek? Geleceğiz ona. Bu da bir soru. Tabii. Hemen bir cümleyle girip çıkalım. Cenab-ı Hak icatta kısa olan elimizi uzatmak için dua, yalvarma, istemeyi vermiş. Dua, dua. Tahripte uzun olan kolumuzu kısaltmak için ilticayı, nedameti, tövbeyi, istiğfarı vermiş. Evet. Dengeliyor yani. Onunla bunu, bununla onu dengeliyor. İcatta evet. Kolun kısa ama yap duayı. Samimi hali sana dua et. Bak sana ben neleri nasip ederim. Yıkmada tahrip kolaydır. Ama nedamet, tövbe, istiğfarla, değil mi? Utanmayla onu da kısaltırım, dengelerim diyor Cenab-ı Hak. Amen. Ya arkadaşlar. Teferruatına gireceğiz inşallah. Şimdilik bununla idare edin demiş ya. Evet. Nasıl ki bir azim sefinenin, sefine, gemi, evet, dümencisi, yani kaptanı, vazifesinin ademi ifasıyla, bak bak gemiyi yıkmıyor, gemiyi delmiyor, gemiyi bombalamıyor. Ya ne yapıyor? Bir saat yatıyor ya, yatıyor zavallı ya, masum masum. Direksiyonu bırakmış yani geminin şeyini, ne diyorsunuz? Dümenli, o da yatıyor adam yani. Faraza ibadet yapıyor. Bırakmış dümeni de namaz kılıyor. Gene gemi batar mı batmaz mı? Batar. Geminin dümenin başında duracak. Namazı boş vaktinde kılacak. Ya, bırakamaz. Nasıl ki bir azim sefiyenin dümencisi vazifenin ademi ifasıyla vazifesini terk ederek yerine getirmek sefine ne olur? Gark olup bütün kademelerin netice-i sahileri iptal olur. Gemide 10 kişide mürettebat var çalışıyor. Hemen çalışsın onlar. Dümenci bir saat dümenin başını terk ettiğinde gemi ne olur? Batar. Gemide de mücevher dolu. Peki batan geminin hesabı mı sorulur? Kaptandan mürettebatın dahil. Yoksa kaptanın bir saatlik yevmiyesi mi kesilir? Ya ben bir saat uyudum mübarek, bu ne kadar masraf? Gemiyi batırdın sen. 10 dakikalık uyumayla gemi batıyor. Geminin sahibi nasıl hesaba çeker? Ha, anlaşılır değil mi? İnsan bu kainatın kaptanıdır. Kainat insana hizmet ediyor. Melekler dahil bütün mahlukat onlar mürettebat. Biz dümenin başında günde 5 defa durmazsak, yatarsak, bir de inkar edersek, bütün kainatın hesabı bizden sorulacaktır. Ebediyen cehennemde kalmanın şeyi, hesabı budur. Ya Rab 60 yıl ömrümü küfürle geçirdim ama 60 yıl ne yaptın? Sana hizmet edin bu kainatın, bu mürettebatın vazifelerini hiçe saydın. Boş bıraktın, manasız. Yalnız ben mi ya Rabbi? 60 şu kadar milyar insan geldi geçti. Ha, kainat için ha bir insan, ha 6 milyar fark etmez. Yani güneş için bir insandan 6 milyar fark eder mi? Bugün tamamen bütün insanlar ortadan kalksa, bir tane insan yaşasa, yine aynı güneş, aynı bahar, aynı kainat lazım mı değil mi? Güzel. Bir kainat, bir insan ancak kifayet. Diğerleri bizim bahçemizin, evimizin, yani sarayımızın güzellikleri, kemalatlarını oluşturuyor. Ya güneşin işi kolaylaşmıyor ki insanların tamamı gidip bir tanesi kalınca rahatlasın da masraf azalsın, ona göre Allah hesap sorsun. Aynı güneş lazım. Aynı bahar lazım canım. Merkezi sistem çünkü. Öyle değil mi? Merkezi sistemi. Bütün o tahribat bir Adem'e terettüp ediyor. Yani ne demek Adem? Vazifetini yerine getirmeme. Bak. Getirmeme. Bir de gemiyi delmeye lüzum yok. Batırmaya da. Vazifeyi terk etti mi gemi batıyor. Dedik ya, kötülükler Adem'idir. Adem'e incirar eder. Bütün şerlerin, bütün küfürlerin, bütün isyanların temelinde ne vardır? Yokluk. Yokluk. Bunu geçen sordum. Abi dedim, hırsızlık yapıyor adam. Nasıl yokluk? Kafayı çalıştırıyor. Nasıl açacağını hesap ediyor. Ekibini kurmuş. Uçakla gidiyor mesela esas. Başroldeki adamın. Bankayı soyacak ya. Bir faaliyet var. O faaliyetin zahirinde problem yok. Yokluk nedir burada? Allah'ın hırsızlık yapmama emrine itibar etmeme. O işte onu yoklukta bırakma. Hırsızlık yapmayın diyor. Emre itibar etmedin mi yokluk bu demek. Yoksa bu el aynı şekilde bankayı da soyar. Aynı şekilde değil mi? Helaldan da alır değil mi? Şimdi yemenin haram ve helalının şekli farklı mı? Bir adam haram elmayı da aynı şekilde yiyor herhalde değil mi? Helal elmayı da değil mi? Yemenin bir suçu yok ki. Nereden suç başlıyor? Niyet. Niyet ettim çalmaya, niyet ettim kazanmaya. Aynı muamele canım. Yani bu ayak kiliseye de gider, camiye de gider. Bak dikkat edin. Bazen kiliseye gezmek için de gideriz aynı ayak. Günaha girer miyiz gezmek için gitsek? Hayır. Ama niyet ettim kiliseye ibadet etmeye, Allah korusun, haccın karşısında dikilmeye. Bak bir niyet, aynı ayakla gideriz, aynı kalple gidiyoruz. Aynı yolu kullanıyoruz. Yolda, kalpte, ayakta bir şey yok. Niyet onu boyuyor. Aynı şekilde camiye gidiyoruz. Niyet onu güzelleştiriyor. Mümin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu sıra bakıyor işte. Amelden ziyade biz Allah'ın önünde kıymetimiz, değerimiz neye göredir? Niyete göre çekileceğiz abi. Yumurtalar niyetlerine göre ortaya çıkıyor ya. Yevme tübles serair. Yani huzur-u ilahide topraktan çıkarken herkes niyetine göre çıkacak. Gömüldüğüne göre değil. İnsan olarak gidiyoruz oraya. Bakalım bizden neler çıkacak. Ya. Öyle de küfür ve masiyet Adem ve tahrip nevinden olduğu için inkar etmek. Günahlar yokluk nevinden olduğu için kabul etmeme, bak yokluk. Allah'ın varlığını kabul etmeme. Allah ben varım diyor, o vücut. Kabul etmeme yokluk. Adam öldürmeyiniz. Bir adam öldürmek, haksız yere bütün insanı öldürmek kadar suçtur. Mesuliyettir. Neden? Yaratmada fark olmadı, hukukta da fark yoktur. Allah biriyle bini aynı kolaylıkla yaratır. Yaratmada fark olmayınca hukukta da fark olmaz. Bizim işlerimizde fark olur. Sehpayı çalmakla mobilyayı çalmak arasında fark vardır. Değil mi mesela? Ama Allah yaratırken uğraşmak olmadığından dolayı kün emriyle biri, kün emri milyonu yarattığı için bir insanı öldürmek, tüm insanı öldürmek kadar hukuken aynı cezaya girer. Şimdi dolayısıyla adam öldürmeyiniz emri hayır olduğu için vücuttur. Bunu yerine getirmeme, işte yokluk bu, reddetme. Onu tuttuk mu yokluğu? El o adamı ortadan kaldırmak için başlar çalışmaya. Fikir, el çalışır, neyle öldüreyim, nasıl yaklaşayım? Bunlar hep mahluk. Allah yaratır bunları. Katil ünvanını kim alır? Niyeti esas olarak başlatan alır. Oralara geleceğiz. Şimdi diyor ki Üstad Hazretleri, öyle de küfür ve masiyet Adem ve tahrip nevinden olduğu için cüz-i ihtiyari bir emri itibariyle onları tahrik edip müthiş netayice sebebiyet verebilir. Zira küfür kendinden bir seyyiedir, gerçi bir günahtır. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle Allah'ı inkar ediyor. Adam muhtarı inkar etse bir tokat yer. Kafi. Ben inkar ediyorum muhtarı, köy muhtarı. Valiyi inkar etse 3 tokat yer mesela. Başbakan inkar etse padişahı, bak peygamberi, ya Allah inkar ediyor ya. 2 tokat kurtarır mı bu adamı? Tecavüz kime karşı olursa şiddet de ona göre olacaktır, değil mi yani? Şimdi üstadımız buyuruyor ki küfür çendan bir günahtır. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle, vabesiyetle tahkir, Allah'ı inkar etmekle kainatın sahibinin olmadığını, sahipsiz olduğunu iddia ediyor. Yani siz lüzumsuz yaratılan varlıklarsınız, yaratıklarsınız. Sizin bir değer ve kıymetiniz yok diyor. Bütün mahlukat ondan davacı olur. Hepsinin hesabını koyun kefeye, ebedi cehennem ancak karşılığı olabilir. Ve delail-i vahdaniyeti, Cenab-ı Hakk'ın varlığını bildiğini gösteren sonsuz deliller inkar etmekle reddediyor. Deliller sonsuz. Sonsuz cehennemde kalacak. Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatı, esması sonsuz. Sonsuz Allah'ı inkar ediyor. Sonsuz cehennemde kalacak. İnkar Allah'a, Cenab-ı Hakk'a. Evet. Ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzip ve bütün tecelliyat esmayı tezif olduğundan, Allah'ın bütün esmasını küçümsediğinden, tahkir ettiğinden, bütün kainatı mevcudat ve esma-i ilahiye namına Cenab-ı Hak kafirden şiddet şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir ve ebedi azap vermek aynı adalettir. Kainatın hukukunu muhafaza, toplumun hukukunu muhafaza, zatının sıfatı esmasının hukukunu muhafaza, o tahriple bütün kainatın manevi mahiyetine diyelim, kıymetine isyan ettiğinden dolayı Allah'ın onunla kainat namına konuşması, kainat namı hesabına onu tehdit etmesi veya onu cehenneme atarım, cezalandırın demesi, ebediyenin de yakması Allah'ın adaletine ve hikmetine uygundur.